Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ve sellim ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatihâ, tesbihatihâ ve tekbiratihâ. Amin. Esselamu ala men ittaba'al huda vel melamu ala men ittaba'al hava. Yine bir mukaddime nevinden bu alem-i İslam'ın yol haritasını bildiren girişteki reçeteyi, tespiti okuyacağız inşallah. Üstad Hazretleri 1911'de Şam'a gidiyor. Şam'da ehli ilmin içerisinde bulunduğu yüzlerce insan, binlerce insan kendisinden bir hutbe irad etmesini talep ediyorlar, rica ediyorlar. Bir cuma günü hutbeye çıkıyor, hutbe irad ediyor. Bu da meşhur Hutbe-i Şamiye ismiyle neşrediliyor birkaç defa. Üstad, ben bu zaman ve zeminde beşerin hayat-ı içtimaiye medresesinden ders aldım ve bildim ki ecnebiler, Avrupalılar terakkide istikbale uçmalarıyla beraber bizi maddi cihette kurun-u vustada, orta çağlarda durduran ve tevkif eden altı nevi hastalıktır diyor. Altı tane hastalık var ve bu hastalıklardan dolayı biz orta çağlara doğru geriledik. Alem-i İslam için orta çağ geçerli olmadığı halde, orta çağ Avrupalılar ve Batılılar için geçerli olmasına rağmen biz öyle bir zaman geldi ki maddi cihette gerilere gittik. Orta çağı yaşayan o insanlar istikbale doğru uçmaya başladılar ve bizi geçtiler. Bunun sebebi nedir? Üstadımız diyor ki bizdeki altı nevi hastalıktır. Bunları tespit ettim diyor. Ve bunların da ilaçlarını arkasından veriyor. Bu ilaçların, hastalıkların arkasından ilaçlarını da üstadımız veriyor. Nedir bu hastalıklar? Birincisi yesin, ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesi. Yani biz ümit var bir millettik, ümidi olan bir ümmettik. Onun için büyük işler başardık zamanında ama şimdi ümidini kaybetmiş, yeis hastalığına müptela olmuş, adeta kansere yakalanmış bir vaziyete, bir bünyeye dönüştük. Onun için biz maddi cihette gerilere gittik diyor. İkincisi, sıdkın, doğruluğun, insanların, Müslümanların siyasi ve ticari ve içtimai hayatında ölmesi. Doğruluk bitmiş. Siyasette de, ticarette de, toplumsal ve içtimai hayatta da doğruluk dediğimiz o cevher bitmiştir. Üçüncü hastalığımız adavete muhabbet. Bugün onu okuyacağım için fazla içine girmiyorum. Dördüncüsü, ehli imanı birbirine bağlayan nurani rabıtaları, nurani irtibat noktalarını bilmemek ve ondan gafil olmak. Dördüncü hastalık bu. Beşincisi, çeşit çeşit sari hastalıklar gibi intişar eden istibdat. Çeşit çeşit bulaşıcı hastalıklar gibi yayılan, intişar eden diktatörlük. Her alanda maalesef diktatörlük yaşanıyor. Yani bir şehirdeki idareci, bir ilçedeki idareci, bir köydeki idareci, devletin memurları, sınıfta öğretmen, evde baba, kardeş arasında ağabey, neyse yani. Diktatörlük de Müslümanların gerilemesine vesile olan temel unsurlardan bir tanesi olmuş. Altıncısı, menfaat-ı şahsiyesine himmeti hasretmek. Sahip olduğumuz maddi ve manevi kabiliyet ve istatları eskiden menfaat-ı umumiyeye, dinin ve imanın ve İslam'ın menfaatine harcarken, şimdi şahsi menfaatlerimize bunu hasretmeye, odaklamaya başlamışız. Bundan dolayı da gerileme mukadder olmuş. Biz birinci ve ikinciyi okuduk. Bugün de inşallah adavete muhabbet dediğimiz hastalığımızı analiz etmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak okuyacağımız dersin hakikatını kalbimizde, ruhumuzda, hissiyatımızda nakş eylesin. Amin. Çünkü bunun eksikliğinden alem İslam çok çekti. Aileler bundan çekiyor, kardeş arasında problem var. Anne baba arasında, eşler arasında problemler var. Ondan sonra cemiyette bakıyorsunuz ki şirketlerin ortakları arasında problemler var. Yani adavete muhabbet edecek, sevgi duyacak bir zaafa, bir duruma düşmüş alemi İslam maalesef. Bunun da tedavisini yine üstadımız Kur'an'dan, sünnetten ve İslam aleminin bütün bu manadaki ilimlerinden, bilgilerinden komprime bir dersle bize bir reçete sunuyor. Dördüncü kelime, bütün hayatımda hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeden kat'i bildiğim ve tahkikatların bana verdiği netice şudur ki, bütün hayatımda hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeden insanlığın toplumsal hayatından kat'i bildiğim ve tahkikatların bana verdiği netice budur ki, muhabbete en layık şey muhabbettir. Ve husumete en layık sıfat husumettir. Yani, izah ediyor bu hüküm cümlesini, hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeyi, insanların toplumsal hayatını, içtimai hayatını temin eden ve saadete sevk eden muhabbet ve sevmek sıfatı en ziyade sevilmeye ve muhabbete layıktır. Ve hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeyi, insanlığın toplum hayatını, toplumsal hayatını, içtimai hayatını zir-ü zeber eden, alt üst eden, düşmanlık ve adavet her şeyden ziyade nefrete ve adavete ve ondan çekilmeye müstahak ve çirkin ve muzır bir sıfattır. Bu hakikat Risale-i Nur'un 22. mektubunda izahıyla beyan edildiğinden burada kısa bir işaret ediyoruz. Şöyle ki, arkadaşlar, şimdi Üstad-ı burada dördüncü kelimede tamamıyla düşmanlık dediğimiz hissin nerede kullanılması, nasıl kullanılması ve hangi oranda kullanılması gerektiğini, muhabbetin kimlere karşı olması gerektiğini ve nasıl sarf edilmesi gerektiğini güzel bir şekilde burada izah etmiş. İnşallah beraber bu dersi mütalaa ettiğimizde göreceğiz ki, biz muhabbet sıfatımızı ve düşmanlık hissimizi bazen yanlış kullanıyoruz ve inşallah bu ders düzeltmeye vesile olacak. İnşallah. Üstadımız diyor ki, Allah bize hissiyatların tamamını her insana vermiş. Akıl vermiş, hissiyat vermiş, her birisi ayrı bir cevher, kalp vermiş, sır vermiş, ruh vermiş, ruhun şubelerini vermiş ilahir. Her birisinin imtihan olduğunu bilelim. Ama her birisi imtihan. Sevmek bir imtihandır. Doğru yerde kullanılırsan mükafatı var, yanlış yerde de kullanabilirsin. Düşmanlık hissi de bir imtihan için verilmiş. Bunu da doğru kullanabileceğin yerler var, yanlış kullanabileceğin yerler var. Bu da imtihan. Bununla beraber bize verilen her türlü şey hem nimettir hem de imtihan vesilesidir. Şimdi bizim ruhumuzu adeta bir saksı gibi kabul edelim ve içerisinde Cenab-ı Hak bu saksının içerisine, ruh saksısının içerisine çeşitli çekirdekler koymuş, tohumlar koymuş. Hangi tohumu siz adeta gübresini verirseniz, suyunu güzelce verirseniz, ziyasını, ışığını, hararetini güzel bir şekilde verirseniz, o çekirdek ve tohum ne yapar? İnkişaf eder. Üstadımız diyor ki, bizim ruh saksımızda muhabbet dediğimiz bir çekirdek var. Eğer bu muhabbet çekirdeği inkişaf ederse, ettirilirse, ağaç haline getirilirse, hem dünyada hem ahirette bu ağaçtan istifade edilecek meyveleri Allah size nasip edecek. Yani siz bu muhabbet sıfatını kullanarak inşallah Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu bir seviyeye gelebilirsiniz. Ve Allah size bir düşmanlık hissi vermiş. Adavet dediğimiz bir sıfat, bir his vermiş. Bu da bir çekirdektir, bir tohumdur. Eğer bunu inkişaf ettirmezseniz, buna adavet edip adeta köklerini keserseniz, ruhunu, canını yok ederseniz, o zaman ondan gelecek, size zarar verecek meyveleri siz almayacaksınız ve kendinizi muhafaza etmiş olacaksınız. Hem dünyanızı hem de ahiretinizi. Yani bu dersin ana teması, adeta özeti budur. Tekrar okuyorum. Muhabbete en layık şey muhabbettir. Muhabbet sıfatı var, çekirdeği ve tohumu var bizde. O neye layıktır? Bu çekirdek ve tohum inkişaf ettirilip ağaç olursa sizi zengin edecek meyveler verecek. Hem ailenizde güzel bir ortam sağlayacak size, hem iş yerinizdeki arkadaşlarınızla güzel bir ortam sağlayacak size, hem içtimai ve toplumsal hayatınızı güzel bir cennete dönüştürecek meyveler size sunacak. Muhabbet sıfatı o cihetle nedir? Muhabbete layıktır. Yani siz bunu sevin ve inkişaf ettirmek için çalışın, tedbir alın, takibi büyüsün, palazlansın, meyvesini size ikram etsin, hem dünyada hem ahirette bundan istifade edin. Ve husumete, düşmanlığa en layık sıfat husumettir. Allah size bir çekirdek daha vermiş. Yine imtihan vesilesi için. Bu da düşmanlıktır. Bu düşmanlık çekirdeğini siz sevip inkişaf ettirirseniz hem sizin dünyevi hayatınızı perişan eder, hem ahirette sizi mesul edecek ciddi manada fiiller işletir. Ama siz buna husumet ederseniz, husumet sıfatına husumet, düşmanlık ederseniz, köklerini kesmeye çalışsanız, ruhuna, canına kastederseniz, inkişaf ettirmeseniz düşmanlık hissini kalbinizde, o zaman siz ondan gelecek zararları def etmiş olacaksınız, kurtulacaksınız. Niye adavete muhabbet diyor üstadımız burada? Çünkü bizde adavet sıfatı ciddi manada inkişaf etmiş ve adeta her tarafta meyvelerini görüyoruz. Kardeşler arasında, ailenin fertleri arasında, toplumun her tarafında ile ahir. Yani hayatı içtimaiye-i beşeriyeyi, insanlığın toplum hayatını, toplumsal hayatını temin eden, sağlayan ve saadete sevk eden ve saadete doğru onu yönlendiren muhabbet ve sevmek sıfatı en ziyade sevilmeye ve muhabbete layıktır. Allah size bir muhabbet sıfatı vermiş, toplum hayatınızı düzeltmeye yetecek kadar özelliğe sahip, en evvel o sıfat sevilmeye layıktır. O sevdiğinizden dolayı da onu inkişaf ettireceksiniz. Ve böyle yapın diyor üstadımız. Ve hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeyi, insanlığın toplum hayatını, ya şimdiki bizim cemiyet dediğimiz hayatı zir-ü zeber eden, yani alt üst eden, perişan eden, adeta dinamitleyen düşmanlık ve adavet neye layıktır? Her şeyden ziyade nefrete ve adavete ve ondan çekilmeye müstahak ve çirkin ve muzır bir sıfattır. Demek ki bizdeki muhabbet sıfatına muhabbet edeceğiz, inkişaf ettireceğiz. Bizdeki düşmanlık sıfatına düşmanlık edeceğiz, kökünü kesmeye çalışacağız. Bu hakikat Risale-i Nur'un 22. mektubunda izahıyla beyan edildiğinden burada kısa bir işaret ediyoruz. Şöyle ki: husumet vakti bitti. Üstadımız 1911'de bu hutbeyi veriyor ama 50'li yıllarda tekrar Hutbe-i Şamiye ismiyle neşreden bu eseri üstadımız tekrar tasih ediyor. Tekrar kaleme alıyor ve biraz daha genişletiyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 50'li yıllarda tekrar üstadımız Hutbe-i Şamiye'yi bu manada tekrar kaleme, çünkü üstadımız bunun biraz tasihe ihtiyacı var. 1327'ye bedel 1371'i üstadımız diyor kastetmiş ve o müjdeleri öyle vermiş. Aradaki iki dünya savaşını 25 yıllık istibdadı nazara almamış diyor. Değil mi? Dolayısıyla 50'li yıllardan sonra tekrar bunun kaleme alınması icap ediyordu. Hakikatlerde değişme yok. Sadece biraz daha genişletilmiş haliyle. Onun için burada husumet, adavetin vakti bitti. Düşmanlık ettiniz bütün dünya. Bütün din mensupları, bütün menfaat şebekeleri, bütün insanlık, bunun merkezinden de Müslümanlar. Ne oldu? İki harbi umumi, iki dünya savaşı, adavetin ne kadar fena ve tahrip edici ve dehşetli zulüm olduğunu gösterdi arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'nda 30 milyona yakın insan öldü. Ve onun belki 5 katı kadar insan sakatlandı. Belki onun o kadarı da evsiz, barksız, sefil, perişan haline geldi. Bu Birinci Dünya Savaşı. İkinci Dünya Savaşı'nda bilanço daha feci. Bu nereden ortaya çıkıyor? Düşmanlıktan. İnsanların kalplerinde bulunan, insanların ruhlarında Allah'ın bıraktığı ve bazı maslahatlar için ihtiyaç duyarsan kullan dediği adaveti, düşmanlığı biz herkesi ortadan kaldırmak için kullanacak bir duruma getirdik. Büyüttük, büyüttük, büyüttük. Öyle büyüttük ki muhabbete yer kalmadı kalbimizde. Ve bundan dolayı öz kardeşe ya da öz dindaşa ya da mahalleliye ya da bize günde 5 vakit namazdan sonra dua eden mümin ve Müslümanlara da o düşmanlığı yayacak kadar düşmanlık hissini içimizde büyüttük. İnkişaf edebilir misiniz bu aklınızda, bu hissinizde, bu özelliğinizde? Hayır. Bu durumunu sizi nereye götürür? Gerilere götürür. Yok eder, perişan eder. Nasıl ki oldu. Üstadımız diyor ki, alem-i İslam tekrar düzelmek istiyorsa, tekrar ayağa kalkmak istiyorsa, tekrar eski vakitte olduğu gibi adaleti, merhameti bütün dünyaya yaymak istiyorsa, en evvel kendileri kendilerinden başlayacak. Kur'an'dan ve sünnet-i Resulullah'tan hakkıyla ders alacak. Muhabbeti esas tutup, hatta öyle bir seviyeye ki, herkesi sevecek şekilde, çünkü herkes Allah'ın mahluku, yaradılanı hoş gördük, yaratandan ötürü kaidesini kabullenecek kadar muhabbet sıfatını inkişaf ettirsin, ta ki adavetin en küçük zerresine kadar kalbinde yer kalmasın. Ama mümkün değilse, en azından bu adaveti ne zaman, nerede, ne miktarda kullanacağız, onun dersini de veriyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gibi bir peygamberin ümmetine yakışmayan bir sıfat. Hazreti Aleyhisselam malumunuz, Taif'e gidiyor, onları cehennemden cennete döndürmek için uğraşıyor, onlar onu taşlıyor, onlar ona galis tabirler kullanıyor, onlar onu oradan kovuyor. Ama Hazreti Aleyhisselam'ın yaptığı ne? Yine onlara beddua yerine dua etmek. Ya Rabbi, kavmime hidayet ver, çünkü onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar diyor. Peki biz günde 5 vakit bize namazlardan sonra dua eden Müslümanlar niye adavet ediyoruz? Aynı anne babadan olduğumuz halde çoğu, niye birimize o zaman giriyor? Paylaşamadığımız ne? Fani, geçici, ehemmiyetsiz, küçük menfaatler maalesef bizi bazen birbirimize düşürebiliyor, düşman edebiliyor. İçinde hiçbir fayda olmadığı tezahür etti. Yani düşmanlık hissinin içerisinde en küçük bir faydanın olmadığını iki dünya savaşı bize gösterdi. Öyleyse düşmanlarımızın seyyiatı, yani düşmanlarımız bile olsa, bunların seyyiatı ve kötülükleri tecavüz olmamak şartıyla adavetinizi celbetmesin. Bakın ifadeye. Sizin düşman dediğiniz kim? Şu ülke, şu devlet, şu bilmem ne. Onların seyyiatları ve günahları ve hataları şayet tecavüz durumuna gelmemişse, Müslümanlara saldırıp onların maddi manevi hayatlarını kastetmeyecek durumdaysa, onlara bile adavet etmeyin diyor üstadımız. Ya. Tekrar okuyorum. İçinde hiçbir fayda olmadığı tezahür etti. Öyleyse düşmanlarımızın seyyiatı, kötülükleri tecavüz olmamak şartıyla adavetinizi, düşmanlığınızı celp etmesin arkadaşlar. Biz böyle zatların, Üstad Bediüzzaman gibi ve onların Üstad-ı Azamı olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam gibi zatlardan ders almazsak, bizim üstadımız nefis ve heva olursa bizi götüreceği yer bellidir arkadaşlar. Kılavuzu karga olanın gideceği yer belli. Ama bizim kılavuzumuz kim? Belli. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı bize hayat olmazsa, ondan hakkıyla ders alan büyük zatların hayatı, değerlendirmeleri, dersleri bize hayat olmazsa biz düzelemeyiz. İki Dünya Savaşı bunu gösterdi. İki Dünya Savaşı dünya çapında olmuş. Ama kendi evlerimizden başlayalım. Çevremizde de bunun numunelerini görebiliyoruz. En evvel kendimizden başlayacağız. Şu adam böyle, bu adam böyle değil. Ben kendimi iyi biliyorum. Kusurlarımı iyi biliyorum. Bu noktada benim hangi eksikliklerim var? Kendimi nasıl tedavi edebilirim? Bunu ben iyi bilirim. Başkasına ders vermeye hacet yok yani. Cehennem azab-ı ilahi kafidir onlara. Yani bunlar günah mı işliyor, seyyiye mi işliyor? Evet, onların o hali size tecavüz ve saldırmak olmazsa, size zulmetmeye vesile olmazsa, onlara adavetinizi yaymayın. Çünkü cehennem ve azab-ı ilahi onlara kafidir. Biz onlara karışmıyoruz. Bazen insanın gururu, bakın üstadımız bunları niye anlatıyor bize? Ey Müslümanlar diyor, siz geriye doğru gittiniz. Gerilere doğru gitmenizin sebebi 6 hastalıktır. Bu hastalıklardan bir tanesi de düşmanlığa muhabbet etmenizdir. Gelin kendinizi tedavi edin ki tekrar o orta çağların karanlıklarından kurtulun, ışığa doğru çıkın. O mağaralardan, o uçurumlardan kurtulun da düz yola çıkın diyor bize yani. Çıkmak istiyorsanız eyvallah, reçete burada. Doktor reçeteyi vermiş. Hasta kullanmıyorsa doktor ne yapsın yani? Bazen insanın gururu ve nefisperestliği şuursuz olarak ehli imana karşı haksız olarak adavet eder arkadaşlar. İfadeye bakın. Bazen insanın gururu ve nefisperestliği, nefsimize olan düşkünlük, şuursuz olarak ehli imana karşı haksız olarak adavet eder, kendini haklı zanneder. Niye filan adamdan küssün, konuşmuyorsun? O adam bana böyle dedi. O adam bana böyle yaptı. Arkadaşlar, bir fiil ama imtihan iki. Yani iki ayrı insanın birer imtihanı var, onu demek istiyorum. Birisi birisine karşı hakaretli bir ifadede bulundu, bir fiilde bulundu. Ve bu gururunu ciddi manada incitti, değil mi? Söyleyenin bir imtihanı var. Gelip daha sonra özür dilemesi, tövbe etmesi, istiğfar etmesi, yapmıyorsa onu ilgilendiriyor. Ama beni ilgilendiren bir durum var. Benim de bir imtihanım var burada. Allah adeta bana bir soru soruyor burada. Ey kulum, şu anda sana ben bir soru sordum. Bir kulumu adeta sana musallat ettim. Gerçi kendi iradesiyle geliyor ama. Senin buna cevabın ne olacak? Ben de diyorum ya Rabbi, ben de buna söylediğinin en az bir katını söyleyeceğim. Yaptığının en az bir katını yapacağım ben de. Ne oldu şimdi cevap? Mukabele-i bir misil, kaide-i zalimanedir kaidesiyle Cenab-ı Hak bana mahşerde ey kulum sana bir soru sordum, yanlış cevap verdin diyecek. Peki ne yapmam lazım? Sana ben kitap gönderdim. İdfa billeti hiye ahsen, değil mi? O kötülüğü güzellikle Saudi'ye sana kopya vermiştim ben. Peygamberini ben sana gönderdim. Bununla alakalı sana çok güzel örnekler gösterdim. O da bunlara karşı verdiği doğru cevaplar var. Onlar da senin için kopyaydı. Bu gibi dersler senin için kopyaydı ama sen yanlış cevap verdin. Doğru mu? Bana hakaret edenin ayrı bir imtihanı var. Benim ayrı bir imtihanım var. Adam kaybetmişse ben de illa kaybedeceğim diye bir kayda var mı? O kaybedebilir ama ben kendimi kaybetmeden imtihanı kazanmanın yoluna bakacağım. Halbuki bu husumet ve adavetle, bu düşmanlık hissiyle, ehli imana karşı muhabbete vesile olan iman, İslamiyet ve cinsiyet gibi kuvvetli esbabı istihfaf etmektir, hayfa almaktır, kıymetlerini tenzil etmektir. Şimdi bir mümin geldi size sataştı, size hakaret etti, size yanlış yaptı, ticarette size bir zarar verdi mesela. Şimdi dedik ki onun imtihanı ayrı, bunun imtihanı ayrı. Burada biz eğer adavet edersek, adamın küçük bir hatasını büyütmüş oluruz. Üstadımız diyor ki, gözün önüne küçük bir sinek gelirse, o küçük sinek göze yakın olduğu için arkada koskoca bir dağ ne yapar? Kapatır. Doğru mu? Setreder. Bir müminin dağlar kadar büyüklüğündeki hasenatını, güzelliklerini, güzel sıfatlarını, dağ gibi büyüklüğündeki bu sıfatlarını, sinek küçüklüğündeki küçük seyyiatına ne yapıyorsun? Feda ediyorsun. Şeytan onun küçük hatalarını getiriyor, gözüne gösteriyor. İşte bu adam şöyle bir adamdır dedirtiyor. Sen de evet diyorsun şeytanın ifadelerine, nefsin sana söylediği şeylere. Arkada İslamiyet gibi, iman gibi, milliyet gibi, cemaate mensup olmak gibi, namaz kılmak gibi, güzel ahlak gibi şeylerin hepsini ne yapıyorsun? Atıyorsun bir tarafa, bu adama adavet ediyorsun. Düşmanlık ediyorsun ve küsüyorsun. Bu fiil bize biraz tanıdık gibi. Herhalde bu fiili biraz tanıyoruz. Cenab-ı Hak sadece ilmen bilmeyi nasip etsin. Yaşamayı nasip etmesin böyle bir fiil arkadaşlar. Ya. Adavetin, düşmanlığın ehemmiyetsiz sebeplerini dedik ya, ne kadar sebep olursa olsun dünyevi, fani olduğu için imana, İslamiyet'e göre küçük ve ehemmiyetsizdir. İleride biraz daha misaller vereceğiz. Muhabbetin dağ gibi sebeplerine tercih etmek gibi bir divaneliktir. Üstadımız Uhud Dağı'nı misal veriyor. Uhud Dağı. Nerede? Uhuvvet Risalesi'nde. 22. mektupta. Adi küçük taşları Uhud Dağı'ndan daha büyük, Kabe'den daha ehemmiyetli dersen burada ne yapmış olursun? Ya, çirkin bir akılsızlık etmiş olursun. Küçük bir taş arıyorsun, kıymetsiz. Bu var ya bu, evet, Kabe'den daha ehemmiyetlidir. Uhud Dağı'ndan daha azametlidir dersen herkes sana akılsız der, değil mi? Der. Şimdi insanın kusurları küçük, mümin olan insanın kusurları küçük. Ne kadar olursa olsun ne küçük taş hükmündedir. Bunun güzellikleri Kabe hürmetindedir. İman ve İslamiyet gibi. Azametine baktığın vakitte Uhud Dağı gibi azametlidir. Sen ne diyorsun? Bu adamı atın, beş paraya yaramıyor. Ne oldu? Küçük taşları Uhud'dan daha büyük ve Kabe'den daha ehemmiyetli görmek gibi arkadaşlar. Bazen bu hataya düşüyoruz. Fakat bazen farkına bile varmıyoruz yaptığımız hatanın. Madem muhabbet, adavet zıttır. Madem muhabbet, adavete zıttır. Ziya ve zulmet gibi hakiki ihtima edemez der. Evet. Madem muhabbet ve adavet zıttır. Muhabbet ve adavet. Ne demek? Sevgi ile arkadaşlar, sevgi ile düşmanlık birbirine zıt. Ne gibi? Nur ile karanlık gibi. Ne gibi? İman ile küfür gibi. Bir insan hem kafir hem Müslüman olabilir mi? Olamaz. Bir yer hem karanlık hem de ışıklı olur mu? Olmaz. Bir insana hem sevgi hem de düşmanlık hakikatiyle bir kalpte bulunmaz. Niye? Çünkü bunlar birbirlerine zıt. Madem muhabbet, adavet zıttır, ziya ve zulmet gibi, ışık ve karanlık gibi hakiki ihtima edemezler. Şimdi bu salon şu anda karanlıklı mı, ışıklı mı? Işıklı. Demek ki karanlık yoktur. Karanlıklı olsa ne diyeceğiz? Demek ki ışık yoktur diyeceğiz. Bir insanı seviyor musun? Evet. Ona karşı düşmanlık besleyemezsin. Ama adam hata yapıyor. O zaman farklı şekilde davranacaksın. Hangisinin esbabı galip ise o hakikatiyle kalpte bulunacak. Onun zıddı hakikatiyle olmayacak. Bakın, birisi hakiki bulunacak kalpte, birisi mecazi bulunacak kalpte. Hakiki bulunan nedir? Bu adam mümin mi? Evet. Müslüman mı? Evet. Beraber aynı içtimai hayatı paylaşıyor muyuz? Evet. O zaman bu adama muhabbet kalpte esastır. Hakikatiyle bulunur. Hataları, kusurları olabilir mi? Olabilir. Bu adama düşmanlık mı edeceğiz? Hayır. Düşmanlık mecazen bulunacak. Neye inkılap edecek? Acımaya, şefkate. Bakın. Mesela muhabbet hakikatiyle bulunsa, o vakit adavet şefkate, acımaya inkılap eder. Ehli imana karşı vaziyet budur. Müminleri sevmeliyiz. Müminlere dua etmeliyiz. Hakikaten kalbimizde müminlere karşı sevgi esas olmalı. Yaptığı hatalara karşı da acımak, şefkat etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmasını temenni etmek, hakikat yoluna dönmesini arzu etmek ve dua etmek bize düşüyor. Bakın arkadaşlar, Üstadımız diyor ki, evet diyor, mümin, mümini sever ve sevmeli, fakat fenalığı için yalnız acır. Tahakkümle değil, belki şefkatle, lütufla ıslahına çalışır. Doktora gideniniz vardır herhalde, değil mi? Bilmiyorum, doktora giden oldu mu şimdiye kadar? Diyeceksiniz ki böyle bir zamanda doktora gitmeyen olur mu? Gitmeyen yok. Doktora gittiğimiz vakit sen niye hasta oldun diye hacı abi kafana bir tane vurdu mu şimdiye kadar doktor? Yok, değil mi? Yani doktor hastanın kafasına bir tane indirmez. Şefkati doktorsa. Bunu yapan bir doktor zahiren doktordur arkadaşlar. Doktor şefkatli olur. Hastanın kendisine şefkatle davranır. Hastalığıyla amansız mücadele eder. Değil mi? Şimdi her bir mümin diğer müminlerin neyidir? Adeta tabibi ve doktoru gibidir. Mümin, müminin aynasıdır. Bir cihetle de buna bakıyor. Dolayısıyla bir kardeşi hatalı gördük. Bir müminde kusur gördük. Bu bir hastalıktır. Bunun kafasına bir tane mi indireceksiniz? Hayır. Ne yapacaksınız bunu? Buna şefkatle yaklaşacaksınız. Bunu seveceksiniz ve tedavi edeceksiniz. Mümin, mümini sever ve sevmeli. Fenalığı için yalnız acır. Tahakkümle değil, lütufla ıslahına çalışır. Mesele bu. Müminlere karşı vaziyet böyle. Yahut adavet hakikatiyle kalpte bulunursa, adavet, düşmanlık hakikatiyle kalpte bulunursa, yukarıda okuduğumuz kaideye göre bir mümine hakiki adavet olur mu? Olmaz. Peki bu adavet kime olur? Düşmanlara olur. Yani kafirlere olur. Müminlere karşı kalpte hakiki adavet, düşmanlık olması yanlıştır, imana zıttır. Mesele bu. Yahut adavet hakikatiyle kalpte bulunursa, o vakit muhabbet, mümaşat ve karışmamak zahiren dost olmak suretine döner. Bu ise kime yapılır? Tecavüz etmeyen ehli dalalete karşı olabilir. Bakın, ehli dalalet ya. Ehli dalaletten bir dostunuz var. Yani dost derken sizinle beraber bir şey paylaşıyor. Okulunuzda sizinle beraber okuyor. Ya da şirketinizde çalışıyor. Ya da sizin bulunduğunuz çarşıda o da sizin gibi bir esnaftır. Ehli dalaletten bir zat. Bu adam tecavüz etmiyorsa, bu adam zarar vermiyorsa, yılan gibi zehirlemekten lezzet alacak fiillerde bulunmuyorsa, siz buna dost gibi davranacaksınız diyor burada Üstad Bediüzzaman Hazretleri. Mümaşata, tasannuva inkılap eder. Yani sunice siz yine ona günaydınlar, merhabalar, nasılsınız efendimler gibi ifadelerle, bununla o düşmanlığın ilerlememesi için zahiri dostluk havasına girmeniz gerekiyor diyor Üstad Bediüzzaman ya. Oldu mu? Ya, enteresan bir şey. Evet. Muhabbetin sebepleri. Muhabbetin sebepleri. İman, İslamiyet, cinsiyet. Cinsiyet derken aynı camiayı paylaşmak, aynı milliyete tabi olmak, bir yerde beraber çalışmak durumda olan insanlar için cinsiyet tabiri kullanılabilir. Ve insaniyet gibi, bak burada insaniyet şeyini kullanıyor. nurani, kuvvetli zincirler ve manevi kalalardır. Muhabbetin sebepleri bunlardır. Hatta Hazreti Peygamber selamın adeta o dersini alan bazı zatlar, bazıları da akılları baştan da, bazıları da meczup. Ehli küfre devamlı dua ediyorlar. Yani. Mesela İstanbul'un fethinde meşhur Cibali Baba kıssası var. Buradan Sultan Fatih ve ordusu bombalar yağdırıyorlar İstanbul'un surlarına. Bu da ellerini açmış veli bir zat. Ya Rabbi gavurcuklarımı muhafaza eyle dua ediyor. Gavurcuklarımı muhafaza eyle. Koru Ya Rabbi diyor. Dedim ya, yani kalbinde adavet ve düşmanlık diye bir şey kalmamış. Herkese muhabbeti yaymış abi. Ya. Bakın bizim vaziyetimizle o vaziyetleri karşılaştırdığımız vakit bizim durumumuzun ne kadar içler acısı olduğunu biraz daha yakından görüyoruz. Gavurcuklarımı koru diye dua ediyor. Orada çünkü daha önceden bulunmuş, onlara devamlı irşat vazifesini yapan mübarek bir zat bu. Sonra niye fetih müyesser olmuyor diye Sultan Fatih ehli kalp insanlara danışıyor. Bazıları keşfen, bazıları kalp gözüyle neyse bakıyorlar ki Cibali Baba zahiren o dualarıyla fethe mani oluyor. Ya Rabbi ya fethi müyesseriyle ya da Cibali Baba'nın ruhunu kabzeyle diye dua edilince Cibali Baba vefat ediyor, fetih de müyesser oluyor. Cibali Baba'nın malumunuz bir şey var şu anda Fatih'te, bir meşhur mahallesi var. Enteresandır arkadaşlar. Oldu mu? Orası. Adavetin sebepleri ise nedir? Ehli imana karşı. Bakın bu ehli imana karşı bakıyoruz meseleye. Herhangi bir mümine karşı adavet besleyecek bir durum var mı ya? Seni ticarette aldatmış. Ya affedeceksin ya ahirete bırakacaksın. Yine onunla sen dost geçinmen durumda, geçmek durumdasın yani. Düşmanlık, adavet yakışmaz ki. Düşmanlık ve adavet kimedir? Onu birazdan da okuyacağız. Adaletin sebepleri ehli imana karşı küçük taşlar gibi bir kısım hususi sebeplerdir. Az evvel okuduk. Menfaattir ya da senin gururunu incitmiştir ya da sana hoşuna gitmeyecek bir fiilde bulunmuştur. Bütün bunlar nedir? Ehemmiyetsiz, kıymetsiz şeyler yani. Öyleyse bir Müslümana hakiki adavet eden o dağ gibi muhabbet esbapları istihfaf etmek, hayfe almak hükmünde büyük bir hatadır arkadaşlar. Gördünüz mü ifadeleri? Demek ki mümine hakiki adavet eden bir insan o dağ gibi hasenatını, o Kabe hürmetinde olan güzelliklerini görmemek ve hafife almak ve küçük düşürmek gibi büyük hata bir fiildir. Onun için mümine karşı kesinlikle düşmanlık hissi kalbimize yerleştirmemek lazım. Çünkü büyük bir hatadır arkadaşlar. Uhuvvet Risalesi buranın açılmış halidir. Burası 22. mektubun adeta komprimesi gibi bir öz bilgiyi ihtiva ediyor. Onun için bu meseleyi biraz daha açacak bazı değerlendirmelerde bulunmak istiyorum. 22. mektuptan aldığım yerler. Üstadımız hakikat nazarında sebebi adavet ve şer olan fenalıklar şer ve toprak gibi kesiftir. Başkasına sirayet ve inikas etmemek gerektir. Başkası ondan ders alıp şer işlese o başka meseledir diyor. Bakın. Muhabbetin sebeplerine vesile olan şeyler. Yani bir insanı bize sevdiren bazı şeyler var ki bunlar ışık gibi, ayna gibi başkalarına ne yapar? Yansır. Adama diyorsun ki nerelisin? Erzurumluyum diyor. Ya benim amcam Erzurum'da askerlik yapmıştı. Erzurumları ona çok iyilik yapmıştı. Kardeşim burada ne işin varsa gel bu kardeşine ben hallederim diyor. Bak onun amcası Erzurum'a gitmiş. Erzurum'da birileri yardım etmiş. Tanımadığı bir adam, o da Erzurumlu. Daha sonra geliyor İstanbul'a. Diyor ki kardeşim sen hemşerilerin çok iyi insanlar. Benim amcama yardım etmişlerdi. Ne işin varsa lütfen buraya gel. Doğru mu? Demek ki dostun dostu dosttur kaidesi geçerlidir bizde. Aynaya ışık vurulunca o ayna parlar, parladığı gibi başka yerde parlatır mı? Parlatır. Bir mümin kardeşinin güzel bir sıfatından dolayı onun bütün sevdiklerini sevmek esastır. Ama birisinin hatasından dolayı onun sevdiklerini sevmemek ve düşman olmak hatadır. Oldu mu? Mecnun bir gün, affedersiniz, bir köpeği görmüş. Leyla ile Mecnun'un Mecnun'u. Almış, sevmiş, yıkamış, okşamış, sevmiş. Bir de Araplarda bir özellik var. Birisine hürmet etti mi, hürmet alameti olarak altına gömleğini serermiş. Şeyde, çölde. Köpeğin altına bir de gömleğini sermesin mi? Demişler ki, ya Mecnun, sen Mecnun olduğunu biliyoruz da bu kadar da değil. Diyor ki, ben size anlatayım. Doğru yapıp yapmadığıma siz karar verin. Ben bu köpeği Leyla'mın köyünde görmüştüm diyor. Bu köpeği Leyla'mın köyünde görmüştüm. Demek ki Leyla'nın köyünden geçen velev ki köpek bile olsa, eğer sen Leyla'yı seviyorsan hakikaten o köpeği de sevmek durumundasın. Bir göz hatır için binler gözler sevilir. Allah'ın iman ve İslamiyet dediğimiz bir köyü var. Allah eğer biz mümin olduğumuz için bizim Leyla'mız ise, sevgilimiz ise, onun köyüne uğrayıp secde eden bir mümin, velev ki sizin nazarınızda köpek bile olsa, hürmet etmek durumundasınız, mecbursunuz. Allah'a sevmenin alameti ve göstergesidir bu. Bir tane daha okuyayım. Üstad, büyük üstad arkadaşlar. Mürşid dediniz mi, insanı her yönden yetiştirecek. Bazen bakıyorsunuz, ilim itibariyle bir grubu ciddi manada inkişaf ettirebilirsiniz ama herkese adalet edebilecek bir cemaat yetiştirme durumuna girebiliyorsunuz. Küçük bir menfaatten dolayı koca bir cemaate karşı savaş açabiliyorsunuz. Koca bir İslami gruba meydan okuyabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun için dikkatli olmak lazım. Kur'an talebesi olmak kolay değildir. Kur'an'a ve imana aynı olmak hiç kolay değildir. Bunlar muazzam şeylerdir. Cenab-ı Hak o noktada bizi muvaffak eylesin arkadaşlar. Evet, ikincisini okuyorum. Üstadımız kime adavet edilmesi lazım diyor. Adavet etmek istersen en evvel kalbindeki adavete adavet et diyor. İfadeye bakın. Sen düşmanlık etmek mi istiyorsun? Evet. En evvel kalbindeki düşmanlığa düşmanlık et. Onun refine çalış. Bir, hem en ziyade sana zarar veren nefsi emmarene ve hevai nefsine adavet et, ıslahına çalış. İfadeye bakın. Senin kalbinde, senin içinde, senin ruhunda sana dost olmayan, düşman olan bir nefis var. Allah sana vermiş böyle bir illet. İmtihan için. O nefis senin en büyük düşmanındır. Hadiste, اَعْدَ عَدُوُكَ نَفْسُكَ اللَّتِ بَيْنَ جَنْبَيْكَ diye buyurur Hazreti Aleyhisselam. Ey insan, düşün, dikkat et. Senin en zararlı düşmanın içindeki nefsindir. Şu ifadeye bakın. O muzır nefsin hatırı için müminlere adavet etme. En büyük düşmanın içinde seni helakete götürmeye çalışıyor, felakete sürüklemeye çalışıyor. Onun hatırı için günde en az 5 vakit sana dua eden mümine adavet ediyorsun. Nereye koyacaksın bunu? Ya. Nereye yerleştireceksiniz bunu? İman nerede kaldı? Kur'an talebesiyim demek nerede kaldı? Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın ümmetindenim ve talebesiyim demek nerede kaldı? Bunlar bir bedel gerektirmiyor mu? Elbette gerektirmiyor. Eğer düşmanlık etmek istersen, yani illa gözümün gördüğü, elimin tuttuğu birisine ben düşmanlık etmek istiyorum diyorsan, kafirler, zındıklar çoktur. Onlara adavet et. Yani dünyanın şu kadar miktarı küfürle, ehli küfürle, imansızlıkla dolu da bütün bunlar seni ve adavet ettiğin o diğer Müslümanı ortadan kaldırmaya çalışıyor da sen bütün onları bıraktın. Müslümanlara mı düşmanlık ediyorsun? Kafirler, zındıklar mı bitti ki sen müminlere adavetini teşmil ediyorsun, yayıyorsun, odaklıyorsun? Ya. Üstad diyor ki iki kabile doğuda birbirlerine düşman olmuş, birbirlerinden belki 50 adam öldürdükleri halde karşılarına Sipkani ya da Haydaran gibi bir aşire çıktığı vakit o harici düşmanı def edinceye kadar dahildeki adavetleri hatırlarına getirmezlerdi. En bedevi kavimler bunu takdir edip yapıyor. Size ne olmuş peki? İslamiyet'e hizmet ediyoruz diyen iki grup, iki cemaat birbirlerine hem de düşmanlarının kendilerinden kendilerine gülecek şekilde, alay edecek şekilde, memnun olacak şekilde atışıyor. Var mı öyle bir şey? İslamiyet'in neresine koyacaksınız bunu? Arkadaşlar, bu dersler bizim alemimize girmedi mi Hep ehli küfür, ehli gaflet, ehli dalalet, ehli dünya bizimle istediği gibi oynayacak arkadaşlar. İstediği gibi oynatacak bizi. Allah hepimizi muhafaza eylesin. Amin. Üçüncüsünü okuyoruz arkadaşlar. Acaba bir gün adavete değmeyen bir şeye bir sene kin ve adavetle mukabele etmeyi hangi insaf kabul eder? Bazı fiiller var. Hakikaten bir adam bazen bize bir kusur işler. İnsan yani mesela. Şeriatına diyor ki ya 3 gün sen bu adama görünme. Görsen de selam verme. Sana mühlet. Sana müsaade. Ama 3 günden sonrası sana haramdır. Bir adamın sana yaptığı ve ancak bir gün küsmeyi gerektirecek bir fiilden dolayı bir sene adavet etmeyi hangi insaf kabul eder? Bozulmamış hangi vicdanası var? Halbuki mümin kardeşinden sana gelen bir fenalığı bütün ona verip onu mahkum edemezsin. İfadeye bakın. Bir müminden sana bir kötülük geldiği vakit o fenalığı bütün ona verme diyor üstadımız Bediüzzaman Hazretleri. Niçin? Çünkü evvela kaderin onda bir hissesi var. Arkadaşlar, kaderin hissesi olmazsa bir yaprak düşebilir mi? Hayır. Kaderin hissesi olmazsa, yani kaderin hükmü olmazsa göz görebilir mi? Hayır. Küçük bir kaştan bir tüy düşebilir mi? Bir kıl düşebilir mi? Hayır. O zaman bir mümini Allah bana musallat etmişse burada kaderin neyi var? Bir izni ve hükmü var yani. Onu çıkarıp o kader ve kaza hissesine karşı rıza ile mukabele etmek gerektir. İkincisi, nefis ve şeytanın hissesini de ayırıp o adama adavet değil, belki nefsine mağlup olduğundan acımak ve nedamet edeceğini beklemek. Bu adam nefsine mağlup olmuş, şeytana mağlup olmuş, ona acıman lazım. Ona küsmek, adavet etmek şart değil yani. Üçüncüsü, sen kendi nefsinde görmediğin veya görmek istemediğin kusurunu gör, bir hisse de ona ver. Dövüşüyoruz ama bir elin nesi var? İki elin sesi var. Senin de bir kusurun var canım. Onu bir otur sen. Tefekkür et ya. Ortaya çıkar da. Tövbe istiğfar et. Arkadaşından git özür dile. Ama yok. İlla başkasında karşıdaki insanda bütün hataları görmek gibi bir ahlakımız var maalesef. Sonra baki kalan küçük bir hisseye karşı en selametli ve en çabuk hasmını mağlup edecek af ve saf ile ve ulu cenaplıkla mukabele etsen zulümden ve zarardan kurtulursun.
Evet. İki defa üst üste yapsa aynı
tedbir alacaksın abi.
Yok yok, hayır. Acıyalım. Ben kafirlere bile acıyan biri.
Tabii. Biliyorsunuz. Doğru.
Aynı adam 3 kere yapıyor hatayı.
Tamam.
Peygamberimiz de bir delikten bir mümin 2 kere ısırılmaz
diyor.
Ona tamam. Mesafe koymak gerekmiyor.
Doğru. İşte diyorum ya, küsmek değil, mesafe koymak. Esas bu. Öyle bir hale getireceksin ki ustalıkla, o duvar senin üzerine tekrar yıkılmayacak şekilde tedbir alacaksın. O da ustalıkla yapacaksın. Ha. Kaide bu. Ya, imtihan. Evet. Hafız-ı Şirazi diyor ki arkadaşlar, hakikat bin olan Hafız-ı Şirazi'yi dinle. Dünya öyle bir meta değil ki bir niza değsin. Koca dünya öyle bir mal, öyle bir meta, öyle değerli bir eşya değil ki iki mümin arasında bir niza, ha, bir tartışma, bir dövüşe sebep olsun. Bazen bakıyorsunuz ki iki kardeş arasında bile küçük bir tarla kavgası yüzünden Allah muhafaza ne şeyler ortaya çıkıyor arkadaşlar. Koca dünyayı böyle kıymetli, ehemmiyetli bir mal gibi görmeyin diyor burada Hafız-ı Şirazi. Hem demiş iki cihanın rahat ve selametini iki harf tefsir eder, kazandırır. Dostlarına karşı mürüvvetkârene muaşeret ve düşmanlarına sulhkârene muamele etmektir. Senin dostun var mı? Evet. Ona mürüvvetle, ihsanla, ikramla mukabele et. Senin düşmanın var mı? Evet. Onunla da barışçıl bir şekilde sulhkârene muamele ve muaşeret et. Mesele bu. Kaide ortada arkadaşlar. Son paragrafı okuyup bırakıyorum inşallah. Elhasıl muhabbet sevmek, uhuvvet kardeşlik sevmek İslamiyet'in mizacıdır, rabıtasıdır. Ehli adavet mizacı boğulmuş bir, bozulmuş bir çocuğa benziyor ki ağlamak ister. Bazı çocuklar var mizacı bozulmuş. Küçük bir şey bile onları ağlatmaya yetiyor. Bir şey arıyor ki onunla ağlasın. Ben gördüm böyle insanlar. Belki bize de var. İstiyoruz ki karşıdaki adam kıyısından köşesinden dahi olsa bu adamdan bahsetsin de o adamın bütün kirli çamaşırlarını ortaya koyalım. Mizaç bozulmuş. Ya. Sinek kanadı kadar ehemmiyetsiz bir şeyi ağlamasına bahane bulur. Hem insafsız, bedbin bir adama benzer ki suizan mümkün oldukça hüsnü zan etmez. Ehli adalet böyledir ha. Suizan ne kadar mümkünse hüsnü zan etmez. Allahu Ekber. Bir seyyye ile 10 haseneyi örter. Bu ise seyyye-i İslami olan insaf ve hüsnü zan bunu reddeder. İnsafla, hüsnü zanla mukabele ettin mi bu adamın fikirlerinde ya da muamelelerinde bir hakikat tanesi bulup ondan dolayı suizan değil hüsnü zan etmeye vesile olacak. Ama sen onda 9 güzelliği varsa da onda birlik senin menfaatine uygun gelmeyen bir şeyi ortaya koyuyorsun ve suizan etmekle kalmıyorsun, suizan ettirmeye çalışıyorsun. Başkalarını da imdada çağırıyorsun. Bak bu adam ya da şu grup ya da şu cemaat şöyle bir gruptur, şöyle bir adamdır, şöyle bir cemaattir deyip başkalarının da ona adavetle, düşmanlıkla mukabele etmesini temin etmeye çalışıyorsun. Üstadımız bir cümleyi söylüyor, onu da biz de söyleyelim. Ondan sonra sohbetimizi tamamlayalım. Bizim cemaatimizin meşrebi, bu Müslümanlar olarak da alabilirsiniz, bu cemaat olarak da alabilirsiniz. Yani ifadeleri geniş yorumlamak, dar planda yorumlamak birbirine mani değil. Bizim cemaatimizin meşrebi, muhabbete muhabbet ve husumete husumettir. Bu cemaatin ya da İslam cemaatinin meşrebi nedir? Muhabbete muhabbet etmek, husumete düşmanlığa da düşmanlık etmektir. Yani beynel İslam, İslam alemi arasında muhabbete imdat ve husumet askerini bozmaktır. Biz muhabbet fedaileriyiz. Husumete, düşmanlığa vaktimiz yoktur. Ömür kısa, yapılacak işler çok arkadaşlar. Onun için ciddi manada çalışmak, en evvel kalbimizdeki, içimizdeki düşmanlık hislerine yenilmeyecek şekilde tedbir almak, mümkünse onun kökünü söküp atmak. Subhaneke la ilme lene illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.